Ayrım 17, 209. sayfa. O sırada adamlarım güvenliği için Jennifer'ı çoktan izlemeye başlamışlardı. Bir insanın bu kadar iğrenç bir şey yapacağını düşünmek bile güç ama işte bu Moskova çetesinin işlediği suçların tipik bir örneği. Aslına bakılırsa bu operasyonun sorumlu bir operasyon olduğu bile söylenebilir. Para kazanmak için kimi öldürmeleri ya da ne denli korkunç bir cinayet işlemeleri gerektiği umurlarında bile değil. Prime'ı neden kapattılar? Çünkü onlarla çok yakından temasa geçmiştik. Uyuşturucu ve organize suçlar birimimiz FBI ve uyuşturucuyla mücadele ajansı ile birlikte yıllardan beri onların deniz aşırı faaliyetlerini izliyordum. Moskaya, İsviçre'de ve Cayman adalarında sahip olduğu kabuk şirketler aracılığıyla Prime gibi kuruluşları denetler. Bütün bunların Jennifer'ın babasıyla ilgisi ne? Ekibim Moskaya çetesiyle ilgili sağlam bir dosya oluşturmak için 4 yıl boyunca çalıştı. Bu çalışmaya Örümcek Ağ Operasyonu adını verdik. Bu operasyonun bir bölümü de yasa dışı hesaplarını izlemeyi, telefonlarını dinlemeyi, başlıca yöneticilerini takip etmeyi, kısacası her zamanki işleri kapsıyordu ama kızıl mafya öylesine bir gizlilik içinde çalışıyordu ki hiçbir şey elde edemedik. O yüzden kanıtlara ulaşmamıza yardım etmesi için Moskova şirketlerinden birinde birine ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Paul March, Prime'ın tepe yöneticilerinden biriydi. Tam aradığımız adamdı. Onun yardımıyla şirketin New York bürosundaki gizli dosyalardan bazılarına erişebileceğimizi düşündük. Prime'ın bulaştığı işlerden haberi olduğunu söylüyorsun. Bazı şeylerden kuşkulanıp kuşkulanmadığını hiçbir zaman tam olarak kestiremedim. Zaten hiçbir şeyden haberdar olmadığı iddiasındaydı ama ona durumu açıklamamızdan ve reddedemeyeceği bir teklifte bulunmamızdan sonra olup bitenden haberi vardı. Ne demek istiyorsun? Dışarıdan bakınca March kusursuz örnek bir vatandaş gibiydi. Oysa biz Prime'ın tepe yöneticilerinin geçmişlerini araştırmıştık. March'ın daha önceki hayatıyla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamayınca daha derinlere indik ve bu kez hedefi tam 12'den vurduk. Geçmişinin bir tarafında Jennifer'ın da bilmediği ciddi bir ağır suçtan hapiste yatmıştı. Mark kulak kesildi. Duyduklarına inanamıyordu. Gözünde ilahlaştırdığı babasının adi bir suçlu olduğunu öğrenen Jennifer'ın tepkisi ne olacaktı? Yıkılacaktı kuşkusuz. Nasıl bir ağır suçtan söz ediyorsun? Birincisi cinayet. Asıl adı Joseph Delgado'ydu. 10 yaşındayken öksüz ve yetim kalmıştı. Hiçbir yere varmayacak kaygan bir yola çıkmış, zamanının çoğunu koruyucu aileler yanında geçirmiş, bu arada da hırsızlıktan 2 kez ıslah evine düşmüş bir çocuk. 19'una vardığında ilk işvereninin yanındayken başına araba yüküyle dert açmış ve zimmetine para geçirmekle suçlanmış. Bir yıl hapis yatmış ama dışarı çıkar çıkmaz Phoenix'te bir barın önünde birisini bıçakla öldürmüş. March kavgaya tahrik edildiğini kanıtlayıp hafifletici nedenlerden yararlanmış ve cinayetten 4 yıl hapse mahkum edilmiş. Ne var ki içerideki zamanını iyiye kullanıp temiz kalmış. Hapisten çıktıktan sonra da mahkeme kararıyla adını değiştirerek üniversite diploması almış ve New York'a yerleşmiş. Zeki olduğu kadar hırslı biri olmalı ki hayatını yeniden düzene koyduktan sonra mesleğinin basamaklarında hızla yükselmeye başlamış. Birkaç yıl sonra da Prime'a geçmiş. 14 yıl sonra da March'ın şirketin mali işler sorumlusu olmasının hemen ardından Prime, Moskovalılara ait şirketlerden birisi tarafından satın alınmış. March, Prime'ın el değiştirmesinden sonra da görevini korumuş. Mark, Paul March hakkında duyduklarına bir türlü inanamıyordu. Jennifer'ın babası hakkında oluşturduğu imajın parçalanacak olmasından sinirleri öylesine bozulmuştu ki kızgınlığını Kelso'ya yönetti. Ya siz ne yaptınız? Maaşı tanık güvenliği mi önerdiniz? Eğer istediğinizi yaparsa geçmişini gizli tutmayı mı vaat ettiniz? Kelso cevabını hiç tereddütsüz verdi. O cani orospu çocuklarının hesabını görmek için her türlü imkandan yararlanmakta kararlıydım. Maaşı da eğer Moskova çetesinin Amerika ve Karayip faaliyetlerini durdurmamıza yardım ederse yarım milyon dolar ve ailesi için tanık güvenliği önerdik. Hiç beklemeden kabul ederken onaylamamda ısrar ettiği tek bir şart koştu. Neydi o şart? Joseph Delgado olarak geçmişiyle ilgili bütün bilgilerin yok edilmesini istedi. Hapishane kayıtları, mahkeme tutanıkları, daha önceki yaşamıyla en ufak bir biçimde de olsa ilişkilendirilebilecek her türlü kanıt. Şartı buydu. Neden? Geçmişinden hiç kurtulamadığını söylüyordu. Dediklerine göre karısının bu geçmişten haberi vardı ama o sürekli olarak gerçeğin ortaya çıkacağından ve çocuklarının gerçeği öğreneceğinden korkuyordu. Zaten CIA'nin bu geçmişe ulaşmış olması da korkusunda haklı olduğunun kanıtıydı. Ben sadece temiz bir sayfa atmak için içinde derin bir psikolojik arzu olduğunu düşünebiliyorum. Dediğini ne olursa olsun adamlarım Març'ın şartını kabul ettiler. Hapishane kayıtları, mahkeme tutanakları ve Joseph Delgado geçmişiyle ilgili her şey resmi belgelerden silindi. Mark, demek adamın geçmişi hakkında Garuda'nın hiçbir şey bulamamasının nedeni buydu diye düşündü. CIA'nin Marsh'tan yapmasını istediği tam olarak neydi? Sonunda Marsh'ın da yardımıyla Moskova'nın başlıca yöneticilerini demir parmaklıklar arasına koyacak bir yöntemle anlaştık diyelim. Ne var ki plan istediğimiz gibi yürümedi. Neden? Çünkü Ryan tuhaf bir şey oldu ve her şey kontrolden çıktı. Kelso sanki denize dalacakmış gibi derin bir soluk aldı. Marsh yılda bir ya da iki kez Prime'ın çeşitli hesaplarının bulunduğu İsviçre'ye gidiyordu. Görevi basitti. Hesapların düzenli olduklarından emin olması ve rapor vermesi gerekiyordu. Devam et. Marsh'ın Zürih hareketinden bir hafta önce Moskovyalıların bir İtalyan kaçakçısıyla birlikte büyük bir foliye hazırlandıklarını, buna göre birkaç parti uyuşturucu karşılığında 50 milyon dolarlık bir ödeme yapmaları gerekeceğini haber aldık. Bu ödemenin 40 milyon doları hazine bonosuyla geri kalanı elmas ve nakitle ödenecekti. Zürih'te 50 milyon dolarlık ödemeyi yapacak olan Moskova'nın en güvenilir adamlarından birisi Karl Lazar adlı çok tehlikeli bir gangsterdi. Onun arkasında da Paul March'tan Prime'ın Zürih'teki bankalardan birinde kasasından parayı, bono ve elmasları alıp Lazar'a vermekle görevlendirildiğini öğrendik. Eğer Lazar'ı suçüstü yakalarsak 50 milyon doları izleyerek patronlarına varabileceğimizi düşündük. Bu amaçla ekibimi Zürih'e gönderdim. Lazar'ı tam yakalayacağı ana kadar adım adım izleyecektik. Mark başını salladı, dinliyorum. Baştan her şey yolunda gitti. Mark Zürih'e iner inmez Lazar'la buluştu. Birlikte bankaya gidip emanetleri aldılar. Marsh ve Lazar ellerinde dört büyük evrak çantası dolusu para, hazine bonosu ve elmasla odalarına yerleşmek için 3-4 dakika ötedeki otellerini yürüdüler. Ondan sonra işler allak bullak oldu. Nasıl allak bullak oldu? Kelso iç geçirerek alnını ovuşturdu. Otel yolunda peşlerinde adamlarımla yürürken 1-2 dakika içinde karma karışık ara sokaklara dalıp gözden kayboldular. Kayboldular derken ciddiyim Ryan. 5 blok boyunca her bir sokağı tek tek aradık. Ama sanki buhar olup havaya uçmuşlardı. Marsh'ın otelini gözledik ama ne o ne de Lazar otele geldi. Havaalanlarını kontrol altına aldık ama hiçbiri görünmedi. Paul Marsh ve Karl Lazar arkalarında tek bir iz bırakmadan kayboldu. Onlarla birlikte de 50 milyon dolar. Mark kaşlarını çattı. Ne oldu peki? Sadece bir iki olasılık var. Yani içlerinden biri ya da ikisi birden 50 milyona el koymak için dalavera çevirdi. Neden? Bunun tek cevabı hırs. Gerçekten de Marshall'ın tehlikeli uluslararası kartellerden 50 milyon dolar çalma tehlikesini göze alabileceğine mi inanıyorsun? Şöyle düşün. Karl Lazar'da zaten suç listesi kabarık bir caniydi. Onun için kendi örgütünden para çalacağına inanmak istemem. Öte yandan Marshall'ın suç geçmişini unutmam mümkün değil. 50 milyon dolar çok büyük bir para. Kaçırılmayacak kadar büyük bir meblağ. Mark, tanık koruma planımızdan yararlanıp hayatı boyunca saklanacakken elindeki 50 milyon dolarla biraz daha konforlu bir saklambaç oynayacağını düşünmüş olmalı. Bunu Mark yap. Değil mi demek istiyorsun? Bak, benim tek bildiğim hem onun hem de Lazar'ın yok oldukları. Her ikisinden de ne bir ses ne bir nefes duyduğumuz. Onun için her şey mümkün. Bana kalırsa bu iş ya birinin ya ötekinin ya da her ikisinin başının altından çıktı. Hala o cesedin bu zaman nasıl vardığını anlamış değilim. Kızıl mafyanın İsviçre'ye kirli para sokup çıkarma yöntemlerinden birinin de jockey kullanmak olduğunu öğrendik. JFK'de jockey olarak kullanılan o zavallı kız gibi tıpkı. Arkadaki tek fark bu kez Aradaki tek fark bu kez kaçırılanın uyuşturucu değil kirli para olması. Moskovalılar bu işin yerine getirilmesi için güvenilir birini görevlendirir. Bu tiplere dağcı süsü verip sırtına diyelim 5 milyon dolar dolu bir sırt çantası yüklenerek Alpler üzerinden sınırı aşmaya gönderilir. Çanta sınırın öbür tarafındaki torbacıya teslim edildikten sonra bankaya yatırılan para aklanır ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Cayman Adaları'na gönderilir. Bu 5 milyon doları yılda yüzlerce seferle bir çarpsan hangi rakamlara ulaştığımızı görürsün. O kadarını anladım ama o cesedin yolu nasıl oldu da buzula düştü? O 50 milyonu kim aldıysa elinde böylesi bir servet varken ülkeden yasal yollarla çıkamayacağını biliyor olmalı. O yüzden de sanırım dağların üzerinden yasa dışı bir yoldan belki de Moskova jokeylerinin kullandığı güvenli yolların birinden geçmeye kararlaştırmışlardı. Bana kalırsa planları buydu ama fırtına çıktı, işlerinden biri yarığa düştü ve donarak öldü. Marş demek istiyorsun. Kelso içini çekti. Beyninin allak bullak olacağını söylemiştim Ryan. Şimdi işin en kırışık bölümüne geliyoruz. Dağda bulunan ceset Jennifer'ın babası değildi. Ne? Dağdaki adam Paul Marsh değildi. Ama kayıp raporunda cesedin üzerinde Paul Marsh adına düzenlenmiş bir pasaport bulunduğu söyleniyordu. Interpol'ün bana buzulda bulunan adamın bir fotoğrafını göndermesini sağladım. O fotoğrafı elektronik ortamda Paul Marsh'ın pasaportundaki fotoğrafla karşılaştırınca ikisinin farklı olduğunu gördük. O ceset Jennifer'ın babasının cesedi değil. İşte Jennifer'a yardım etmek için buraya gelmeni isteme nedenlerinden biri buydu. Gerçeği öğrendiğinde şok geçireceğini tahmin ediyordum. Öyleyse bulunan ceset kimin? Karl Lazar'ın cesedi olma ihtimali yüksek ama İtalyanlar enkazdan DNA kazıntıları kazımayı başaramazlarsa bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Kapı birden açıldı ve elinde bir haritayla Grimes göründü. Kelso öfkeyle ne var diye çıkıştı. Sizinle bir dakika konuşabilir miyim efendim? Kelso kapının yanına gitti ve iki adam haritaya bakıp fısıltıyla konuştular. Ardından Kelso telaşla git arabayı getir dedi. Hemen geliyorum. Grimes uzaklaşırken Mark ne oluyor diye sordu. Galiba bir ipucu bulduk ama yanılıyor da olabiliriz. Jennifer 5 dakika önce cep telefonunu açmış. Neredeymiş? Tam olarak emin değiliz. Telefon sadece kısa bir süre açık kaldığından üçgenleme oldukça belirsizmiş. Ama varsa yakınlarında bir yer belirtilmiş. Çok açık değil tabii. Fellows hemen Berkhof Oteli'ni aramış. Jennifer'dan haber yokmuş ama otelin müdürüyle Anton diye birisiyle konuşmuş. Adam Jennifer'ın nerede olduğunu bilmiyormuş ama geçen sefer onu Wasenhorn'a çıkardığında Jennifer'ın Varda dışında Dikenli Taç Manastırı diye bir manastırla çok ilgilendiğini, sorular sorduğunu anlatmış. Neden acaba? Kim bilir? Crimes haritada manastırın yerini gösterdi. Arabayla yaklaşık 40 dakikalık yolda. Elimizde başka bir ipucu da yok. Feloz çoktan manastıra doğru yola çıktı. Rhymes ile ben de yanına gidiyoruz. Ben de sizinle geliyorum Kelso. Kelso Mark'ın koluna yapıştı. Dinlenmem gerektiğini söylememişler miydi? Mark kolunu kurtarıp ceketine uzandı. Sesindeki heyecanı belli etmemekte zorlandı. Boş versene, burada kalacak değilim. Üstelik daha bana anlatacak çok şeyim var. Jennifer'ın hayatının neden tehlikede olduğu mesela ve bulunan ceset Paul March'ın ki olmadığına göre adam hangi cehennemde? İçinde iki kişi bulunan siyah BMW dikenli taç manastırının yakınında durdu. Kapının hemen yanında McCall'un Nissan'ını görünce sürücü arabanın farlarını söndürüp BMW'yu geri vitese taktı ve bir ağaç kümesinin altına çekti. Her ikisinin de siyah deri eldivenler, yağmur geçirmez koyu renk partisüler ve siyah kayak maskeleri vardı. Arabadan inip bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında çipe doğru yürüdüler. Dört çekerin boş olduğunu görünce manastırın kapısına yaklaştılar. Adamlardan biri elindeki el fenerini kapının kilidini tutarken yanındaki de pardesüsünün altından deri bir alet torbası çıkardı. Kilidin açılması bir dakikadan az sürdü. Sonra ikisi de içeriye girdiler. Yağmurun altındaki avludan geçip kemerlerin korunmasına sığındılar. Sonra da meşeden yapılmış giriş kapısına kadar yürüdüler. Alet torbalı adam bir kez daha işe koyuldu. Bir süre sonra kilisenin içindeki silindirler tıkırdadı. Ağır meşe kapı ardına kadar açıldı. Arkadaşların arkadaşına başıyla bir işaret yapınca her ikisi de yağmurluklarının düğmelerini çözdüler. Boyunlarına asılı skorpiyon makineli tabancaları ortaya çıkardılar. Silahlarını gözden geçirip manastırın içine daldılar. Peder Angelo Conrad sade düşenmiş hücresinin karanlığında sıçrayarak uyandı. Bir kabus gördüğünü, düşünde soluk alamadığını sanıyordu. Gözlerini açtığında korkunç bir şokla sarsıldı. Hücresinde siyah maskeli iki yabancı vardı. Biri elini Conrad'ın ağzına kapatmışken diğeri el fenerini yüzüne tutuyordu. Şaşkın keşiş soluk almak için debelenirken bıçağın çelik ucunun gırtlağına battığını hissetti. "Ben izin vermeden konuşma, hareket etme," diye fısıldadı saldırganlardan biri. Olanlar karşısında allak bullak hale gelen Conrad, adamın elindeki keskin bıçağın parıltısını gördü. "Yoksa ölürsün, anlaşıldı mı?" Conrad dehşet içinde başını sallayınca ağzındaki el kalktı. "Sorularıma cevap ver. Bana yalan söylemeye kalkarsan ciğerini deşerim." Kısık sesteki tehdit gerçekten ürkütücüydü. Conrad bir kez daha başını salladı. İki konuğun nerede? Conrad sessizdi. İçindeki dehşet giderek büyüyor. Yaşlı keşiş beterinden korkuyordu. Adam bıçağın ucunu gırtlağına bastırınca Conrad acı içinde yüzünü buruşturdu. "Cevap ver, yoksa öldürürüm." Conrad her şeyi anlatınca öteki adam, "Manastırda başka kaç kişi var?" diye sordu. "İki, iki kişi daha var." "Tam nerede?" Birader Paolo üç kapı ötede. Birader Franco da sonraki koridora girer girmez ilk hücrede." Saldırgan kayak maskesinin ardından sırıttı. "Yardımların için teşekkürler." Eli Conrad'ın ağzını kapatmak için kalktı ve aynı anda bıçağıyla keşişin gırtlağını yardı. Jennifer karanlıkta sarsılarak uyandı. Sık sık ve güçlükle soluk alıyor, yüreği çılgınca vuruyordu. Uykuya dalalı saatler de geçmiş olabilirdi, sadece dakikalar da, hiç emin değildi. Fırtına hala bütün şiddetiyle devam ediyor. Duvarlara elektrik yüklü hayaletimsi gölgeler bulaştırıyordu. Genç kadın terden sırılsıklandı. Kabusları sükun etmişti. Yatağında doğrulup otururken O kabusların hatırlayıp ürperdi. Küçücük hücre buz gibiydi ve karanlıktı. Duvarları bile hayal meyal seçiliyordu. Bir saniye sonra sesi duydu. Belli belirsiz bir ses. Koridorun dışından bir yerlerden. Sesi bir daha duydum. Ayak sesleri taşın üzerinde yumuşakça değen derinin çıkardığı hışırtı. Ses azaldı. Daha dikkatli dinledi ama bir şey duymadı. Birden buz gibi tere battı. Bu sesi çıkaran fırtına mıydı yoksa hayal gücü mü? El yordamıyla başucu masasının üzerindeki mumu bulmaya çalışırken neredeyse mumu deviriyordu. Sonra bunun yararsız olacağını anladı. Keşiş kibrit bırakmayı unutmuştu. Arkasındaki duvarda bulunan minicik pencereden fırtınanın gürültüsünü ve cama çarparak yağan sağanak yağmuru duydu. Fırtına bir iki saniye diner gibi oldu ve o anda koridorda ayak seslerini yeniden duydum. Jennifer kalbi çılgınca çarparak yataktan kalkmaya çabaladı. Ters temin ayaklarının altında buz gibiydi. Zifiri karanlıkta kapıya doğru yöneldi. Nedenli korktuğunu, bacaklarının titrediğini hissedip şaşırdı. Kafası dehşetten durmuş gibiydi. Kulağını kapıya dayadı. Sessizlik. Ayak sesleri kaybolmuştu. Soluğunu boşalttı. Korkusu azalmaya başladı. Ne var ki? Bir saniye sonra yeni bir ses, bu kez hafif bir tıkırtı duydu. Sesin nereden geldiğini anlayınca dehşete kapıldı. Kapının dışında biri var. Kapının tokmağı dönüyordu. Jennifer korku içinde geriledi. Kim var orada? Ve birden kapı menteşelerinden koparılırcasına açıldı. Bağırmaya çalışırken bir el ağzının üzerine kapandı. Jennifer zorla odanın içine itilirken bir erkek sesi fısıltıyla "Sesini çıkarma!" dedi. Panik içinde debelendi. Aynı ses kulağında tısladı. "Tanrı aşkına Jennifer söylediğimi yap!" McCall'un eli ağzından uzaklaşırken Maglite fenerinin ışığı yandı. Jennifer onun aceleyle giyindiğini, çoraplarının ayaklarında ama ayakkabılarının bağcıklarından boynuna asılı olduğunu geldi. Genç kadının sessiz kalması için parmağını dudaklarına götürdü. Ardından da kapıyı kapattı. Jennifer McCall'un elinde karısının tabancasını gördü. "Ne yapıyorsun?" "Sesin çıkarma," diye fısıldadı McCall. "Hemen elbiselerini giy ve olabildiğince çabuk benimle gel, gidiyoruz." "Neden?" "Çünkü konuğumuz var da onun için." McCall Jennifer'ın koluna yapıştı. "Dediğimi yap Jennifer, hemen yap ama sessizce. Ayakkabılarını da giyme, eline al. Sakın giyme." Jennifer eşyalarını toplarken McCall kapıyı dinledi. Giyinmesini bitirip çantasını aldı. Ayakkabıları elinde adamın yanına vardı. "Neler olduğunu lütfen söylemeyecek misin?" "Fırtınadan uyku tutturamadım ve koridorda bazı sesler işittim. Ama senin iyi olup olmadığına bakmak için odamdan çıkarken hücrelerden birinden kayak maskeli iki adamın çıktığını gördüm. Peter Conrad'ın hücresinden. Ölmüş Jennifer, boğazı kesilmiş." Jennifer dehşet içinde dona kalmıştı. Ne konuşuyor ne de hareket edebiliyordu. McCall'un sözlerini neredeyse duymuyordu bile. Onları gördüğüm anda yeniden odama gidip tabancayı aldım. Tekrar baktığımda koridorlardan birine dalıp gözden kaybolmuşlardı. İşte o zaman gidip Conrad'ın hücresine baktım. Seni görmediler mi? Bence görmüş olsalardı şimdiye kadar ölmüştüm. McCall sanki bundan sonra söyleyeceklerinden çekiniyormuş gibi durakladı. Koridorun biraz ötesinde hücresinde öldürülmüş bir keşiş daha gördüm. Aynı biçimde. Gırtlağı kesilmiş. Eğer gördüklerimden sonuç çıkaracaksam üçüncü henüz ölmediyse de gırtlağının kesilmesi yakındır. Jennifer sanki o da birazdan dönmeye başlayacakmış gibi içinde bir boşluk hissetti. "Polise haber vermeliyiz. İşe yaramaz. Polislerin buraya varması çok sürer." McCall'un yüzünde ter tomurcuklanmaya başlamıştı. Jennifer ilk kez adamın gerçekten korktuğunu gördü. O heriflerin elinde makineli tabanca vardı Jennifer. Karşılarına kim çıkarsa çıksın haklamaya hazır profesyonel katillere benziyorlar. "Buna biz de dahiliz. Beni dinliyor musun Jennifer?" Evet. Buradan gitmemiz gerek." Bir koridor ötede birader Paolo karanlık hücresine dalan saldırganları duymadı. Ne var ki onu uykusundan uyandıran kaba elleri ve ağzına sokulan tıkacı hissetti. Bu olanlar gerçek değil diye düşündü Paolo. Karpuz görüyorum. Direnmeye çalıştıysa da adamlar onu yataktan sürüklediler. İşlerinden biri boynuna bir şey dolamıştı. Boynuna dolanan ilmeğin bir ucunun hücre penceresinin demir çubuklarına bağlandığını görünce gözleri yuvarlarından fırladı. Beni asacaklar diye düşündü Paolo. Tanrım, yalvarırım rüya gördüğümü söyle bana. Rüya değildi. Adamlar onu iskemleye tırmanmaya zorladılar. Ardından da iskemleyi tekmelediler. Paolo tıkaca rağmen umutsuzca haykırmaya çalıştıysa da ip boğazına işliyor, onu soluksuz bırakıyordu. Ceset hareketsiz kalınca adamlardan biri iskemleye çıkıp Paolo'nun ağzındaki tıkacı çözdü. Öteki de yere bıraktığı kanlı bıçağı alıp yatağın üzerine fırlattı. Sonra arkadaşına bir baş işareti yapınca yeniden koridora çıktılar. Arkamda kal ve sesini çıkarma. Nereye gidiyoruz? Buradan çıkmanın başka bir yolu var mı bakacağız. McCall kapıyı açmadan önce tabancasını doğrultup feneri söndürdü. Etrafı dinledikten sonra odadan çıktı. Peşinde de Jennifer. Koridor boştu ve mum ışığı taş duvarlarda gölgeler oynatıyordu. 20 metre kadar gittikten sonra bodruma inen merdivenlere vardılar. Bir ses duyup arkalarına baktılar. İki adam koridorun öbür ucunda birden belirdiklerinde çifte fener ışıkları karanlığı birer bıçak gibi kesti. Her ikisinin ürkütücü siyah kazak maskeleri ve uzun yağmurlukları vardı. Jennifer makinaları tabancalarını görünce dehşete kapıldı. Adamlar tepkilerini gösterip silahlarını doğrultuna kadar belki yarım saniye geçti. Koş Jennifer! McCall genç kadını merdivenlere mahzene doğru itti. Merdiven zifiri karanlık içindeydi. Basamakları yalın ayak inerlerken McCall el fenerini yaktı. Arkalarında koridorda onları izleyen adamların ayak seslerini duydular. Jennifer merdivenin dibine ulaşınca meşe kapıyı, duvardaki çengeli asıl anahtarı gördü. Anahtarı çarçabuk alıp paslı kilide sokarak kapıya yüklendi. Ama kapı kıpırdamadı. Bana bırak dedi McCall kapının önüne geçerek. Tokmağı çevirdi. Bütün gücüyle kapıyı omuzladı. Kapı itiraz gıcırtıları çıkararak açılınca Jennifer'ı karanlığa itti ve peşinden girdi. Kapıyı içeriden kilitlerken basamaklardan artarak yankalanan ayak seslerini duydular. McCall korku içindeydi. Kilit onları durduramayacak. Bir takoz bulmamız lazım. Bir şeyler bulmaya çalış. Herhangi bir şey. Jennifer el fenerinin ışığını taş kemerlere doğru tutunca duvarlarda betonlaşmış gibi yapışmış kemikleri gördü. Etrafı çepeçevre ölümle kaplıydı ve yüreği öylesine delice vuruyordu ki hareket etmek ya da soluk almak neredeyse imkansızdı. Jennifer, Tanrı aşkına, bakıyorum. Cılız iskelete bir kancaya takılmış, sallanan eski bir soylunun kemikli ellerine tutuşturulmuş bir tören asası gördüm. Ayaklarının ucunda yükselip asaya uzanmaya çalıştı ama tahta birkaç santim yukarıda kaldı. Yetişemiyorum. McCall çılgın bir boğa gibi kızı kenara itip asayı iskeletin pençesinden koparırcasına aldı. Ne var ki tahta elinde ufalanıp toz oldu. Lanet olsun. Merdiven boşluğundaki ayak sesleri durdu. İki adam kapının önündeydi. Boş ver, kaçmaya devam edelim dedi McCall Jennifer'ın mahzenin derinliklerini iterken. Saldırganlar merdivenin dibine ulaştı. İşlerinden biri kapının tokmağını çevirip omuzuyla dayandı. Ağır meşe kapı kımıldamayınca eğilip paslı kilidi inceledi. Demir kilit kurşunla açılmayacak kadar sağlam görünüyordu. Adam öfkeyle geri çekildi ve arkadaşıyla birlikte kapıyı şiddetle tekmelemeye koyuldular. McCall feneri duvara tuttu. Mahzenin işlerine doğru ilerledikçe kapıya vurulan tekmeler şiddetlendi. Sanki adamlar yollarını tekme gücüyle açmaya niyetliymiş gibi. Buradan McCall koridoru gösterince adımlarını sıklaştırdılar. İçinde bulundukları oda karanlığa gömülmüştü. Fenerin ışığı gittikçe zayıflıyordu ama ölüm görüntüsünün her yanı doldurduğundan hiç kuşku yoktu. Dantelli elbiseli genç kızın ve tahta oturtulmuş peder Boniface'nin yanından geçerken ürperdiğini hissetti. Korkunç mahzen görünmez düşmanların doldurduğu ürkütücü bir yer gibi gözüküyordu. Kasası örümcek ağlarından bir tülle kaplı ikinci bir meşe kapının önüne vardılar. McCall paslı tokmağa yapıştı ama tokmak yerinden oynamadı. "Ne oldu?" diye sordu Jennifer. "Büyük ihtimalle kilit mekanizması paslanmış ya da kapı içeriden kilitlenmiş veya takozlanmış. Bakalım anahtarını bir yerde bulabilecek miyiz?" Ellerinde fenerle kapının kasasını umutsuzca taradılar ama anahtar falan göremediler. McCall kızgınlıkla küfür etti. Jennifer arkalarındaki iki adamın tekmelerinin şiddetini arttırdıklarını duyuyordu. Bir tahta çatırdısı işitildi. Ardından da darbeler daha güçlendi. McCall bir kez daha kapının tokmağına sarıldı. Tokmağı çevirirken bütün gücüyle kapıyı omuzladı. Hiçbir şey elde edemeyeceğini anlayınca kapıyı tekmelemeye koyuldu. Ama 5-6 darbeden sonra bundan da vazgeçti. İşe yaramayacak, kıpırdamıyor bile. Zaman kaybediyoruz. Geldiğimiz yoldan dönelim. Koş Jennifer!